Ayrım 29, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 333. 66. kısım. Nasılsın? Carla yavaş yavaş uyandı. Yatağın yanındaki sandalyede Regan oturuyordu. Tanrım, ben başım yastığa değer değmez uyumuşum. Regan komodinin üzerine bir demet çiçek bıraktı. Sana getirdim. Hemşireden bunları suya koymasını isteyeceğim. Teşekkürler Regan. Ronnie hamile olduğunu söyledi. Oysa söylemesine hiç gerek yoktu. Neden? Yüzünde bütün hamile kadınlarda görülen o ifade vardı. Şaşkınlık, şok, neşe. Öyle mi dersin? Regan belli belirsiz gülümsedi. Evet, tıpkı doktor önüne hiç beklemediğin kadar yüksek bir fatura koymuş ama hala hayatta olduğun ve korktuğun o ölümcül hastalığa yakalanmadığın için tarifsizce mutluymuşsun gibi. Ardından insanın katılmak isteyeceği türden içten bir kahkaha attı. Gölle dağı birbirinden ayırır gibi duran jalüzilerin ötesine baktı. Manzara güzel, sorun nedir? Başıboş köpekler gibi yolunu kaybetmişe benziyorsun. Manzara bana bir şey hatırlattı. Neyi? Büyüdüğüm yeri. Neresiydi? Buradan çok uzaklardı. Çok çok uzakta ve bambaşka bir hayattaydı Regan. Seni dinleyince insan oraların hiç de mutlu yerler olmadığını düşünüyor, öyle miydi? Hayır, ama bir zamanlar mutlu bir yerdi. Bu arada seni yoklamak için birkaç kez geldim. Uykunda konuştuğunu biliyor muydun? Dwayne'in bir fıçı içtikten sonraki sayıklamasından da beter, yoksa ilaç mı verdiler sana? Neden, ne dedim ki? Başından ağır şeyler geçtiğini anlamama yetecek kadar. Carla cevap vermedi. Bana sanki kabus görüyormuşsun gibi geldi. Ne yaptım? Bir şeyler mırıldandın ama söylediklerinin hiçbir anlamı yoktu. Luca adlı bir çocukla ilgili bir şey. Bir de... Kemik görmekle. Carla ağzını açtı, sonra vazgeçti. Regan kolunu sıvazladı. Bir şey açıklaman gerekmiyor şekerim. Bana hiçbir şey söylemen gerekmiyor. Ben çocukken savaş vardı. Carla'nın sesi duyulmaz oldu. Regan Carla'nın elini sıktı. Uykunda kıvranmana bakarak başından kötü şeyler geçtiğini tahmin etmiştim. Ayrıntıları anlatmayacağım Regan. Tamam, şimdi önemli olan bu bebeğe iyi bakman, duydun mu? Aşırıya kaçmadan. Çocuğun var mı Regan? Epey yaklaştım. Dwayne'le ayrılmadan önce düşürdüm. Ne oldu? Fazla seçeneğim yoktu. Hem öğretmenlik yaptım hem de Ronnie'nin karısı öldüğü için marinada çalıştım. Üstelik Josh'a da baktım. Durakladı. Doktorun dediği gibi dinlenmem gerekirdi. Bebeği düşürmek belki de karşılaştığım en güç şeydi. Üzüldüm. Hey, kaygılanma. Her kadının başına gelecek bir şey değil bu. Yine de doktorun tavsiyesini dinlemelisin. Bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Bak, Ronnie ile yaptığınız her neyse beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor ama abimi iyi tanırım. Ne demek istediğini anlamadım. Yıllardan beri ilk defa atış alanına gidip orada günlerce takılıyorsa, o tepelerde bir dağ keçisi gibi yukarı aşağı koşuyorsa, bütün bunları hiç tanımadığı bir kadınla yapıyorsa, işin içinde bir iş olması gerekir. Gözlerini Carla'ya dikti. Seni çok sevmesinin dışında demek istedim. Öyle şaşkın bakma, sen de fark etmişsindir. Evet, ettim. Ben de onu çok seviyorum. Sadece... Hiç kalkışma. Ama Ronnie ile senin bir şeye hazırlandığınızı anlamak için insanın roket mühendisi olması gerekmiyor. O bir şey neyse artık. Carla dudaklarını ısırdı. Şimdi hamile olduğunu bildiğine göre eminim sana dikkatli olmanı, bebeğini tehlikeye atmamanı söylüyordur. Aile doktorun gibi tavsiyeler veriyordur, doğru mu?
Doğru.
Akla yakın.
Neden?
Çünkü Ronnie'nin karısı arabasını duvara çarptığında 7 aylık hamileydi. Bu kadar derinden yaralanmasının bir nedeni de bu. Hem karısının hem de doğmamış çocuğunun ölümünün sorumluluğu altında kaldı. Ronnie'nin çok istediği bir bebekti o. Durum bir tür ironiydi. Abime öldürmeyi öğrettiler. Oysa kader ona tam tersini, hayatın ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Regan gözlerini yeniden Carla'ya dikti. Sanırım hiçbirimiz kaybedene kadar hayatın gerçek değerini anlamıyoruz. Ama sen canı kaybedince öğrendin.
Carla tereddütle küçük bir erkek kardeşim vardı dedi. Çok severdim. Sözünü ettiğim o savaşta kaybettim.
Yaşıyor mu yoksa öldü mü hiç öğrenemedim.
Buna çok üzüldüm.
Daha fazla konuşmak, Regan'a her şeyi anlatmak istemesine rağmen bu riski alamayacağını anladı.
Özür dilerim Regan ama biraz yalnız kalmak istiyorum.
Regan sandalyesini iterek ayaklandı. Elbette, Harrogate'de yapmam gereken bir sürü iş var. Onun için önce buraya uğradım.
Saat kaç?
7:30.
Akşamın?
Sabahın.
O kadar uyudun mu?
Hemşire 12 saat dedi. Oldukça bitkindin demek. Stresten de olabilir.
Regan kapının dibinde durup geri baktı.
Bir şey daha.
Ne?
Son zamanlarda televizyon izledin mi? Ya da gazetelerde Can'ın ölümüyle ilgili yazılanları okudun mu?
Hiçbir şey görmedim.
Polisler duvara çarpmış gibi.
Biliyorum.
Cinayet diyorlar ama hala bir neden bulamadılar. Sadece bu sabah Can'ın geçmişiyle ilgili bir haber okudum.
Ne? Ne demek istiyorsun?
Eski Yugoslavya'da, Hırvatistan'da doğduğunu yazıyor.
Ne olmuş?
Gazete öldürülmesinin ardında bir çeşit kan davası ya da intikam niyeti olabileceğini yazıyor.
Böyle bir şeyden hiç haberim olmadı.
Regan'ın sol kaşı kalktı. Ama Ronnie sana ateş etmeyi öğretiyor. Şekerim, en aptal koyunun beynine bile sahip olsam, siz ikinizin çok ciddi bir şey planladığınızı anlamakta hiç zorlanmazdım.
Sözleri havada asılı kaldı. Abim iyi bir insandır Carla.
Biliyorum.
Onun için kendini zarar göreceği ya da öldürülebileceği herhangi bir duruma sokmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Josh'un ona ihtiyacı var. Hem de çok var. Ronnie Annie'nin ölümünden sonra oğlunu tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağına yemin etti.
Carla'ya ciddi açık gözlerle baktı. Sesindeki çelik tınıyı yanlış anlamak imkansızdı.
Bu yüzden niyetin her neyse abimi tehlikeye atmanı istemiyorum. Duydun mu?
67. kısım. Kapının kapanmasını ve Regan'ın gitmesini bekledi. Kendini kaybolmuş, umutsuz hissederek oturdu kaldı. Karnına dokundu, sonra yüzünü avuçlarına gömdü. Ne yapacaktı? Doktorun tavsiyesini dinleyip bebeğini korusa bir daha Luca'yı bulamayabilirdi. Shavik'in karşısına çıksa kendisinin ve bebeğinin hayatını tehlikeye atacaktı. Kararsızlığın etkisinden kurtulmaya çalışarak ellerine baktı. O eller artık yüzünü örtmüyordu. Çarşafının köşesini endişeyle katlayıp katlayıp açıyordu. Komodine uzanıp çantasını aldı. Çantanın yan cebinde büyük sarı zarfı buldu. İçinden Luca'nın battaniyeciğini ve Dubrovnik sahilinde çekilmiş fotoğrafı çıkardı. Luca'nın babasının ve annesinin yüzlerine bakarak mavi kumaşı eklemleri beyaza kesip sızlayana kadar sıktı. Vicdanının acısını hissetti. Dışarıda koridorda bir yerde bir telefon çaldı. Angel'ın telefon etmeye söz verdiğini hatırladı. Çantasını karıştırdı, cep telefonunu bulup açtı. Mesaj yoktu ama iki cevapsız arama gördü. Angel'ın aramamasından endişelendi. Arayan Bayes'di. İki de sesli mesaj bırakılmıştı. İlkini bırakan Bayes'di, fırsatını bulur bulmaz aramasını istiyordu. İkinci mesajı dinlemeye başlar başlamaz İrlandalı'nın sesini tanıdı.
Mrs. Lane, ben Sean Kelly. Bunu alır almaz beni aramanız mümkün mü? Size vermek istediğim çok ilginç bilgiler var. Mila Shavik en son kiminle görülmüş biliyor musunuz? Luca'yla ve...
Carla kalbinin heyecan dağıttığını hissetti. Hatta bir süre sessizlik oldu, ardından birbirine sürten demirlerin sert sesi, sonra da bir çığlık duydu.
Tanrım, hayır!
Yine bir sessizlikten sonra hat kesildi. Kelly arabasını bir yere çarpmış gibiydi. Şaşkınlık içinde Kelly'nin numarasını tuşladı. Telefonun çaldığını duydu, sonra telesekretere geçti. Kelly'nin sesi mesajını bırakmasını söyledi. Istırap içinde öylece kaldı. Neydi o ilginç bilgiler? Luca'yla mı ilgiliydi? Kelly'nin sesi sanki müjde verecekmiş gibi keyifliydi. Birkaç dakika daha bekleyecek, sonra Kelly'yi bir daha arayacaktı. Yine cevap alamazsa Saraybosna'daki Uluslararası Kayıp Kişileri Arama Komisyonu'na telefon edecekti. Daha fazla dayanamayacağını anlayınca, yatsıyamayacağını bildiği güçlü bir dürtünün etkisiyle ama zorlukla ayaklandı. Kapı açıldı, içeriye bütün ciddiyetiyle bir hemşire girdi.
''Hanımefendi, derhal yatağınıza dönmeniz gerekiyor.''
Carla komodinin üzerindeki giysilerini alıp hemşirenin yanından geçip odadan çıktı. Taksi uzaklaşırken Carla Ronnie'nin bungalovunun kapısını açtı. Josh Yamaha orgunun başına oturmuş birkaç tuşa basıyordu. Şaşkınlıkla bakarak gözüne düşen perçemi itmeye çalıştı.
Merhaba. Çocuğun yanına gitti.
Merhaba, eğleniyor musun?
Orgumla takılıyordum işte.
Baban buralarda mı Josh?
Yok, gitmesi gerekti. Bir McDonald's poşeti gösterdi. Kahvaltı için yumurtalı çörek getirdi, ister misiniz?
Tabii.
Babamın bıraktığı öteki kese kağıdında kafeinsiz kahve de var, içer misiniz?
Teşekkürler, yemeği mikrodalgaya atmaya ne dersin?
Mutfağa gitti, kese kağıdı ve kahveyi mikrodalgaya yerleştirdi. Zaman ayarını yapıp düğmeye bastı. Mikrodalga durunca kese kağıdını Josh'a uzattı ve kahveyi yudumlamaya koyuldu.
Nasılsın?
İyiyim efendim.
Josh kese kağıdını açtı, çöreklerden birini uzattı.
Teşekkürler. Carla çöreği masanın üzerine bıraktı.
Regan'ın Harrogate'e gitmesi gerekti. Önce sizi ziyaret edeceğini söylemişti.
Hastaneden çıkmadan önce gördüm onu.
Şimdi iyi misiniz?
Umarım Josh.
Sizi seviyor.
Kim? Regan mı?
Evet.
Ben de onu.
Josh çöreğini ısırdı.
Ben de şakalaşmaktan hiç vazgeçmiyor. Bana kalırsa bu da bir sevgi gösterme biçimi değil mi?
Kesinlikle. Baban ne zaman döneceğini söyledi mi?
Geç dönecekmiş. Knoxville'e gitmesi gerekiyormuş. Bir soru sorabilir miyim?
Elbette.
Babam size yardım falan mı ediyor?
Neden sordun?
Siz ikiniz atış sahasında neden o kadar çok çalışıyorsunuz?
Bana ateş etmeyi öğretiyordu.
Neden?
Ben sanırım kendimi korumayı öğrenmem gerek.
Nişancılığınız nasıl?
Fena değil bence ama daha iyi olabilir.
Josh çöreğinden bir lokma daha aldı.
Babamı seviyor musunuz?
Evet, o iyi biri.
Annem de öyle derdi. Sadece babamın orduyu ondan daha çok sevdiğini düşünüyordu.
Sence de öyle miydi?
Bir zamanlar evet, şimdi o kadar emin değilim.
Neden?
Çocuk omuz silkti.
Çünkü annemi özlediğini biliyorum.
Gözlerini Yamaha'ya çevirdi.
Babam uzakta askerdeyken annem bunu çalardı. Ben de aslında öyle başladım. Annem sıkıldı, bu orgu satın alıp kendi kendine öğrenmeye çalıştı.
İyi çalar mıydı?
Aa, pek sayılmaz, sadece oyalanmak içindi, çok yalnızdı.
Başını sadece 12 yaşındaki bir çocukla görülebilecek savunmasız bir saflıkla eğdi.
Josh, senden bir iyilik istemem gerekiyor. Baban tabancalarını nerede saklar?
Neden?
Bana kullandırdığı sigi ödünç alacağım da.
Biraz daha ateş etmek mi istiyorsunuz?
Evet.
68. Kısım.
Arkov bodrumda bir tabureye tünemiş, Angel'ın koluna parmak kalınlığında lastik bir hortum bağlayan Billy'yi izliyordu. Billy genç kadının cildini fiskeleyerek damarını kabarttı. Angel'ın saçları darmadağınık, makyajı ve dudak boyası akmış, başı bir yana devrilmişti. Eteği kalçalarının yarısına çıkmıştı.
5 cc daha. Emin misin patron?
Dediğimi yap. Billy enjektörün ucunu havaya kaldırdı. İğnenin incecik ucundan minicik bir damla akıttıktan sonra Angel'ın damarına sapladı. Bir damla kan çıkarken şırınganın pistonunu itti.
Bu iğnenin bir işe yarayacağını sanıyor musun?
Arkov Angel'ın cep telefonunu eline alıp tuşlara basmaya koyuldu. Yanındaki masanın üzerinde susturucusu takılmış bir Glock duruyordu.
Skopolamin kullanırken doğru dozu ayarlamak güç oluyor.
Bu berette ne var?
Şeytan soluğu diyorlar. Kurbanlarını canlı cenazeye çevirir. İşe yararsa doğru cevapları vermekten başka bir şey düşünemez.
Ya yaramazsa?
O zaman istediğim cevapları alana kadar döverim.
Billy sırıttı. Angel'ın koluna bağladığı lastik hortumu sökünce iğnenin çıktığı yerde bir damla kan belirdi.
Şavik bundan hoşlanmayacak. Bu kadınla yaptığı yanlıştan sonra Şavik'in bir şeyden hoşlanmayacak durumu kalmadı.
Kapı hızla açıldı ve içeriye Şavik girdi. Arkov sırıttı.
Şeytanı an, sopayı hazırla. Zamanlaman harika.
Devam edin.
Arkov parmaklarıyla Angel'ın yüzünü çimdikledi.
Uyan bakalım, sözlü saati geldi.
Angel'ın göz kapakları titreşti, kendine gelmemiş gibiydi. Arkov kadının bir tutam saçını kavrayıp şiddetle sarstı.
Uyan dedim.
Angel'ın gözleri açıldı. Arkov sırıttı. Yüzünü Angel'ın yüzüne yaklaştırdı.
Demek aramıza geri döndün. Kendin hakkında neler anlatacaksın bakalım.
Angel o zaman tümüyle kendine geldi. Duyuları uyandı. Sanki yeniden tükürmeye hazırlanıyormuş gibi Arkov'a bakıp kaşlarını çattı.
Seni al.
Şavik Arkov'un sallamak üzere olduğu yumruğunu havada yakaladı ve dur dedi. Kırık çene konuşmasını kolaylaştırmaz. Arkov debelenerek kolunu kurtardı.
Her şeyi bildiğini sanıyorsun Mila ama yanılıyorsun. Buna yumuşak değil daha sert davranmamız gerek.
Ona ben karar veririm. Cep telefonunu kontrol ettin mi?
Etmek üzereydim.
Bütün kişilere aldığı ve gönderdiği mesajları ve silinmediyse çağrı listelerini tara. Özellikle o Lane denen kadınla Newark'ta buluştuğu saatin hemen öncesine dikkat et.
Aptal değilim Mila, ne yapmam gerektiğini biliyorum.
Öyleyse durma yap.
Shavik Angel'ın önünde diz çökerken genç kadının başı yine kaykıldı. İlacın etkisiyle gözlerini odaklayamıyormuş gibi sersemlemiş görünüyordu.
Beni dinle Angel, bana kimin için çalıştığını söyle. Bunu söyle ve sana bir daha kimse parmağını bile değdirmesin, söz veriyorum.
Angel inledi, sanki kusmak istiyormuş gibi boğuk bir inilti çıkardı. Shavik başını bırakınca kusmaya başladı. Elbiselerini yeri batırdı. Başı yine bez bir bebek gibi yana düştü. Bir kez daha sarhoş gibi inledi.
Arkov yüzünü buruşturdu. Harika!
Shavik kenara atılı şırıngaya bakıp ne kadar verdiniz diye sordu.
Toplam 10 cc. Bazılarında etkili olması daha uzun sürebiliyor.
Bir kadın için? Onu öldürmek mi istiyorsun?
Elinde sonunda.
Aklını tamamen mi kaçırdın?
Arkov'un yüzü kızardı.
Benimle böyle konuşamazsın Mila. Bana saygı göstereceksin.
Saygıya layık olduğun zaman bu gidişle bu hiç gerçekleşmeyebilir.
Billy tartışmanın keyfini çıkararak sırıttı. Arkov onu bir bakışıyla kendine getirdi.
Bu kadar komik olan nedir?
Komik mi? Hiç.
Shavik şırıngayı bir kenara atarak konuşturmamız saatler sürebilir dedi. Daha parlak bir fikriniz yok mu?
Evet, bende var.
Arkov parmaklarını şaklattı.
Billy, arabadan bir şey getirmeni istiyorum.
Josh tekerlekli sandalyesini sürerek koridorun üzerindeki deponun önünde durdu. Karlı elektronik klavyeli büyük bir tüfek kasası gördü. Kapının ortasında gümüş renkli bir çarklı kilit vardı.
Kilitli mi?
Evet, babam etrafta silah bulunmamasına çok dikkat eder.
Şifreyi biliyor musun?
Hayır, babamdan başka kimse bilmez.
Şaka mı ediyorsun?
Yok.
Josh, bu tabancayı almam gerek.
Üzgünüm Mrs. Carla.
Josh, lütfen beni dinle. Bu kasayı açmak için herhangi bir yol biliyorsan, şimdi bana söylemenin tam sırası, yalvarıyorum.
Neden?
Çok önemli de ondan, bana bak Josh.
İyi, iyi ama bu tabancayı neden şimdi istiyorsunuz?
Bir yere gitmem lazım ve tehlikeli olabilir. Babam bana bunun için ateş etmeyi öğretiyordu.
Sahi mi?
Evet.
Öyleyse babama telefon edeyim.
O kadar zamanım yok. Sen akıllı bir çocuksun Josh. Ama inan bana, babanın buraya gelmesini beklersek çok geç olur. Seni zorluyor görünmek istemem. Gerçekten istemem. Ama bu sadece senin verebileceğin cinsten çok önemli bir karar.
Josh kuşku içinde alt dudağını ısırarak oturuyordu.
Ne oldu, ne var Josh?
Sanırım şifre Regan'ın odasında.
Sahi mi?
Sanırım dolabının tepesindeki bir kağıda yazılı.
Emin misin?
Eminim, benim uzanamayacağım bir yerde.
Regan'ın odası hangisi?
Çocuğun yüzü ciddileşti.
Mrs. Carla, bunun için başım derde girecek mi?
Doğrusunu istersen bilmiyorum Josh, ama babana seni zorladığımı söylerim, ne dersin?
''Beni korur musunuz? Babama anlatır mısınız?''
''Evet, anlatırım.''
''Kızmaz mı?''
''Belki ama anlayacağından eminim. Regan'ın odası nerede?''
Koridorun ucunda soldaki odayı işaret etti. Carla odaya girdi, kapının hemen arkasında tek bir dolap duruyordu. Bir sandalye çekti, elini dolabın üstünde gezdirdi. Üzerinde 6 sayı ve kare işareti olan bir kağıt buldu. Koridora dönüp klavyeye 6 sayıyla kare işaretine girdi. Çarklı kilidi çevirip ağır kapıyı açtı. Kullandığı bütün tabancalar kasadaydı. Cephane kutuları gri keçe kaplı raflara yerleştirilmiş, uzun tabancalar dik, kısa namlulular da tel tabanca çevrelerine oturtulmuştu. Kasanın en altında üstü tabanca temizleme malzemesi, yağ ve silikon bezlerle dolu plastik bir tepsi vardı. Tabanca ve cephane üzerindeki tüm parmak izlerini silmek için silikon bezi almayı unutmadı. Kasayı yeniden kilitledi, kağıdı dolabın üzerindeki yerine bıraktı.
''Teşekkürler Josh.''
''Ne zaman döneceksiniz Mrs. Carla?'' Argol Billy'nin arabadan getirdiği karayolu haritasını açtı. Adamının o kadını izlediği yer neresiydi? Doğu Tennessee'de Union County'de bir marina. Adamın Lane'le aynı uçağa bindi. Arabasına manyetik bir izleme böceği yapıştırdı ve kiralık bir arabayla oraya kadar takip etti.
''Şavik, siz neyin peşindesiniz?'' diye sordu. Arkov haritada Tennessee'yi buldu. Parmağıyla Union County'ye kadar gitti. Daha sonra yüzünde kötücül bir tebessümle atlası fırlatıp attı.
''Tanığımızın gereken özeni görmesine çalışıyoruz.''
''Şavik, peki bu kadar komik olan ne?'' diye sordu.
''Harika bir planım var. Billy, ilk uçakla Knoxville'e gidiyorsun.''
''Öyle mi? Ne yapmaya?''
Arkov Billy'nin yanağını okşadı. ''Sana şimdiye kadar verilen en iyi rolü oynamaya.''
Carla kiralık Ford'la 81 numaralı eyaletler arası karayolunda kuzeye gidiyordu. GPS Virginia ve Maryland üzerinden New Jersey'ye 1200 kilometrelik zahmetli bir yolculuk hesaplamıştı. Tahmini yolculuk süresi 12 saatti. Bu sürenin dinlenme ile kahve ve yiyecek için durarak daha da uzayacağını biliyordu. Her ne kadar işinden bir şeyler yemek gelmese de. New Jersey'ye gece yarısından önce varmak güç olacaktı. Angel neden haber vermemiş olabilirdi, yoksa başına bir şey mi gelmişti? Veya ya Ronnie haklıysa ve kadın ikili oynuyorduysa? Midesi açlıktan ya da kramptan değil, korku ve gerginlikten kasıldı. Valizi bagajda, sig, cephane ve susturucu sürücü koltuğunun altındaydı. Taktik, fener, nişancı eldivenleri ve silikon bezle birlikte. Üzerinde siyah streç pantolon, koyu lacivert bluz ve siyah koşu ayakkabısı vardı. Kukuletalı lacivert eşofman üstüyle siyah yün şapkasını arka koltuğa bırakmıştı. Planı yoktu, hiç yoktu, bir taslağa bile sahip değildi. Şavik'le yüz yüze gelecek olmanın verdiği dehşet duygusuyla bir taraftan otomobili kullanırken bir yandan da bir strateji geliştirmeye çalışıyordu. Ne kadar odaklanmaya çalışırsa çalışsın kafasında hep aynı sorular inliyordu. Luca nerede? Ona ne oldu? Hala hayatta mı? Kelly'nin numarasını bir kez daha denedi. Cevap yoktu. Devreye yine telesekreter giriyordu. Kelly nasıl bir bilgiye erişmiş olabilirdi ki? Krampların yeniden başlayacağından ödü koparak bir elini karnının üzerine koymuştu. 3 saatten biraz fazla bir süre sonra Virginia'da Marion'u geçip McDonald's'ta bir buzlu çay içerken bir plan hazırlamak için zihnini zorluyor ama plana benzer bir şey yapamıyordu. Tam o anda Continental Hava Yolları'nın Newark'tan kalkan 2334 sefer sayılı uçağı Knoxville Tyson Havaalanı'na iniyordu. 20 dakika geçmeden Billy Davis bavulunu banttan almış, aynı adı taşıyan sahte bir kredi kartı ve sahte bir ehliyetle Hertz'ten GPS'i de olan 4 çeker bir Ford kiralamıştı. Valizinde ihtiyaç duyacağı giysilerle birlikte 45'lik otomatik bir Kimber ve bir de susturucu vardı. Amerikan vatandaşlığında Davis'in hayranlık duyduğu anayasanın 2. bölümündeki avantajlarından bir diğeri. İnsan hala bir Amerikan uçağında bagaj olarak ateşli silah taşıyabilir ve kimse de bir şey demezdi. Cephane almak için yol üzerindeki bir Walmart'ta durdu. GPS'e Union County'deki Kilgore Marina'nın adresini girdi. 2 dakika sonra havaalanının otoparkından çıkıyor, kuzeydoğuya yöneliyordu. Saat tam 13.15'ti.
29. ayrımın sonu. Sayfa 346.